Ayrım 6, sayfa 59. Yöntemin başarılı bir biçimde uygulanması için problem tanımlandıktan sonra öğrencilerin duygu ve düşüncelerinden yararlanılmalıdır. Bu amaçla öğretmen, öğrencilerin zihinsel ve psikolojik gelişme düzeylerine uygun problemler seçmeye özen göstermelidir. Seçilmiş problem durumlarıyla ilgili karşı karşıya bırakılan öğrencilerin görüş ve önerileri öğretmen tarafından bütünleştirilmelidir. Çözüm üretme aşamasında öğrencilerin dikkatleri sorun üzerine yoğunlaştırılmalıdır. Böylece alternatif önerilerin sorunun pratik çözümüne yardımcı olması sağlanabilir. Ancak herhangi bir çözüm önerisinin uygulanmaya aktarılması için sınıf kamuoyunun yeterli güven ve desteğine sahip olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca her problem durumunda birden çok alternatif çözüm önerisinin geliştirilmesi yararlıdır. Öğretmen söz konusu çözüm önerilerinin üstünlük ve sınırlarını tartışmaya açık tutmalıdır. Böyle bir yaklaşım öğrencilerin sorunu farklı açılardan bakma yeteneği geliştirmesine katkıda bulunur. Öte yandan öğrenciler yaşamda mutlak ve değişmez doğrular yerine bakış açılarına göre farklılaşan yaklaşımlar bulunduğu yönünde bir içgörü geliştirebilirler. Problem çözmede temel amaç, sorun, nedenleri ve sonuçları konusunda oluşan görüş farklılığını anlayışla karşılayabilmektedir. Yararları: problem durumu öğrencilerin düzeylerine uygun olarak seçilir. Başarılı bir biçimde tanımlanır ve sınırlandırılırsa öğrenmeye ilgi artar. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini seslendirerek problem çözme sürecinde sorumluluk üstlendikleri için özgüven duygusu geliştirirler. Problem çözme süreci öğrencilerin sistemli ve bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirir. Öğrenciler birbirlerinin düşüncelerinden yararlanarak sorunu farklı açılardan bakmayı öğrenirler. Bu yöntemle hem bilişsel hem de duyusal öğrenme gerçekleşir. Başarılı bir problem çözme deneyimiyle edinilen bilgiler başka durumlara transfer edilebilir. Öğrenciler yaşamda karşılaşabilecekleri olası güçlükler nasıl baş edeceklerini öğrenirler. Öğrencilere olgular arasında nedensellik ilişkisi geliştirme kazandırılır. Sınırlılıkları: bazı durumlarda problemlerin sınıflandırılması ve tanımlanması güçtür. Öğrenme sonuçlarının test edilmesi zaman alır. Öğretmenlerin problem çözme süreci ve sınıf yönetiminde gerekli bir beceriyi göstermediği durumlarda beklenen yarar sağlanamaz. Problemin tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde bireysel algı ve referans kaynaklanma farklılığı görüş ayrılıklarını arttırır. Bazı durumlarda neden ve sonuçların birbirinden ayrılması ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi güçtür. Problem çözme süreci uzun bir hazırlık dönemi gerektirir. Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında kişisel etmenler nedeniyle tam bir uzlaşma sağlamak güçtür. Başarısız bir problem çözme deneyimleri, öğrencilerin demokratik olmayan yaklaşımlara eğilim göstermeleriyle sonuçlanabilir. Öğretmenin problem çözme sürecinde gerekli olan rehberlik ve yönlendirme görevini yapamaması halinde konu dışına çıkılabilir ve öğrencilerin derse ilgisi azalabilir. Örnek olay yöntemi. Örnek olay yöntemi, yaşamda karşılaşılabilecek bir problem durumunun sınıf ortamına canlandırılmasıdır. Özellikle sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan örnek olay yöntemi, bir sorunun farklı bakış açılarından tartışılarak yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu amaçla gerçek yaşamdan alınan bir olay veya tümüyle kurgulanmış bir örnek olay seçilerek neden ve sonuçlar üzerinde tartışılır. Tartışmada olayın oluşum biçimi, kişilerin karakter özellikleri, etkileşim öğretileri sorgulanır. Bu nedenle örnek olayın temsil ettiği yaşam kesintisinin tüm özelliklerini yansıtmasına özen gösterilmelidir. Buna göre örnek olayda bir problem durumu bulunmalı ve bu konuda öğrencilere gerekli ön bilgiler verilmelidir. Ayrıca örnek olay için yönlendirici tartışma sonuçları önceden belirlenmeli. Örnek olay yöntemi farklı şekillerde uygulanabilir. Örneğin olayın belli bir keside değişik bir bakış açısından birçok kez canlandırılarak grup üyeliklerinin tepkileri alınabilir. Bu yaklaşım kişilerin olaylara bakış açıları arasındaki farklılıkları vurgulamak yönünden yararlıdır. Ancak örnek olay yöntemi daha çok konunun bir bütün olarak ortaya konması şeklinde uygulanmaktadır. Bu yaklaşıma göre izlenmesi gereken aşamalar şöyledir. Birinci aşamada örnek olay kısaca özetlenir. İkinci aşamada olayla ilgili veriler ve değişkenler sınıflandırılır. Üçüncü aşamada karar için alternatif seçenekler geliştirilir. Dördüncü aşamada grup üyelerinin görüş ve önerileri bütünleştirilir. Beşinci aşamada grup onayı ile alınan kararın uygulanabilirliği ve doğuracağı sonuçlar değerlendirilir. Yararları. Öğrencilerin olayların neden ve sonuçlarını anlama ve kavrama yeteneklerini geliştirir. Öğrencilerin belli bir konunun irdelenmesine arkadaşlarıyla ortak çaba göstermeleri grup içi etkileşimi arttırır. Örnek olay başarılı bir biçimde tanımlanır ve yönetilirse öğrencilerin derse yönelik ilgi ve güdüleri gelişir. Öğrenciler sorunların neden ve sonuçları üzerinde bütüncül bir bakış açısı edinirler. Olay ve karakterlerin yorumunda kişisel görüş farklılıkları, toplumsal yaşamda karşılaşılabilecek benzer durumlar için öngörü ve geliştirmeyi kolaylaştırır. Öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirir. Öğrencilerin kolektif çalışma ve alışkanlıklar edinmesi kolaylaşır. Sınırlılıkları. Bazı durumlarda öğrencilerin düzeylerine uygun örnek olay oluşturmak güçtür. Örnek olayın hazırlanması ve uygulanması uzun zaman alır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. Öğretmen, örnek olay oluşturmada ve tartışmayı yönetmede gerekli duyarlılığı ve beceriyi göstermezse istenen amaca ulaşılamaz. Problem çözme, tartışma ve eleştirisel düşünme alışkanlıkları yeterince gelişmemiş sınıflarda uygulanamaz. Örnek olay amaçlarının davranış olarak açık ve anlaşılır bir biçimde belirlenmesi güçtür. Örnek olayın gerçek yaşamın özelliklerini yansıtmaması durumunda yapay ve kurgulanmış sınıf iklimi oluşturulur. Bu durum öğrencilerin soruna ve yaşama karşı duyarsızlaştırabilir. Örnek olay tarışmalarında öğretmenin taraflı bir tavır sergilemesi öğrencilerin demokratik süreç ve yaklaşımlara güvensiz dümalarına neden olabilir. Örnek olay değerlendirilmesinde tam bir görüş birliğinin sağlanması zordur. Örnek olay, problem çözme, rol oynama ve tartışma gibi yöntemlerle desteklenmezse yeterli ve kalıcı bir öğrenme gerçekleşmez. Yukarıda özetlenen yöntemlerden ders ve konunun özelliklerine göre hangisinin kullanılacağı öğretmenin seçimine bağlıdır. Çünkü her durum için uygun ve genel geçerli olan bir yöntem yoktur. Bu nedenle çoğu kez bu yöntemlerin birlikte kullanılması önerilmektedir. Bu uygulamaya karma yöntem denilmektedir. Karma yöntem, farklı düzeylerdeki hedef davranışları kazandırmak için birden çok yöntemin bir arada kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre karma yöntem, duyusal, bilişsel ve devinsel davranış düzeylerinin kazandırılmasında diğer yöntemlerden daha etkili ve kalıcı öğrenme sağladığı için geniş ölçüde kullanılmaktadır. 5. Bölüm Sınıfta Öğretim Ortamı, sayfa 65. Sınıfta öğretim ortamı, bu bölümde öğretim teriminin kapsamı ve niteliğinin ilgili değişkenler aracılığı ile kavramlaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla etkili ve kalıcı bir öğrenme ortamını yaratmanın temel boyutları aydınlatılmış ve öğretim yönteminde dönüt alma, pekiştireç kullanma, güdüleme gibi kavramlar tanımlanmıştır. Eğitim planları, planlama, genel olarak geleceğe dönük kararlar alma etkinliğidir. Eğitimde planlama, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için eğitim yaşantıları oluşturma, öğretim yöntem ve teknikleri saptama, uygulama, değerlendirme, ölçütleri geliştirme etkinliklerini kapsar. Eğitimin genel amaçları masada, Milli Eğitim Temel Kanunu belirtilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan hukuki metinlerde öğretim, kademe ve türlerinin amaçları ile ders, ünite ve konuların alt amaçları bulunmaktadır. Öğretmen, görev aldığı dersin eğitim kademesinde yürüteceği öğretim etkinliklerinde bu amaçlar sıra dizinin gerçekleşmesine katkıda bulunmalıdır. Başka bir deyişle genel amaçlar ile ders programlarına yer alan özel amaçların bütünleştirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Okulun, sınıfın ve derslerin özel amaçlarının bakanlıkça belirlenmesi, esasen eğitimle birliği sağlamak ve öğretmene kılavuzluk etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak öğretmen, okulun içinde bulunduğu bölgenin sosyoekonomik özellikleri, sınıf düzeyi, öğrenci nitelikleri gibi unsurlara göre gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yapmakla yükümlüdür. Eğitim planları yıllık ünite ve ders planı olarak 3 grupta toplanır. Yıllık plan, öğretim yılı başında eldeki olanaklar ölçüsünde ulaşılması ve amaçlanan hedefleri tanımlamaya dönük bir etkinliktir. Yıllık plan hazırlarken öğretmen mevcut eğitim ortamı, kaynaklar, araç gereç, donanım, öğrenci düzeyi, bölgesel özellikler gibi bir dizi değişkeni göz önünde bulundurmalıdır. Ünite planları yıllık planlara bağlı olarak geliştirilen ancak yöntem ve araç amaçları konusunda daha ayrıntılı bilgiler içeren tasarılardır. Başka bir anlatımla öğretmen ünite planında öğrencilerin hangi konular için, nasıl, ne zaman ve ne tür kaynaklara bağlı olarak öğreteceğini gösterir. Günlük plan ise bir iş gününde yapılması amaçlanan eğitim-öğretim etkinliklerini belirlemek amacıyla hazırlanır. Başarılı bir planlama, eğitim etkinliklerinin verimliliğini ve etkinliğini artırır. Ancak planın başarılı bir biçimde geliştirilmesi ve uygulanması, bilimsel, mesleki ve teknik bir dizi yeterlilik gerektirir. Başarılı bir planlama etkinliği genel olarak aşağıdaki özellikleri taşır. Esnek ve işlevsel olmalıdır. Eğitim-öğretim çalışmalarında bütünlük, süreklilik sağlanmalıdır. Çeşitli öğretim ve yöntem tekniklerinin kullanılmasını olanak sağlanmalıdır. Öğrencinin ilgi, yetenek ve beklentilerine dönük olmalıdır. Öğrenci için yasamsal önem taşıyan bilgi, beceri, alışkanlıklar kazandırmaya öncelik verilmelidir. Öğrenmede bireysel farklılıklardan kaynaklanan sorunların çözümü için uygun bir kapsam ve esnekliğe sahip olmalıdır. Amaç, araç, içerik bütünlüğüne sahip olmalıdır. Öğrenmenin karşılıklı bir etkileşim süreci olduğu bilinciyle öğrencinin katkı ve değerlendirmesine açık tutulmalıdır. Geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçlerine katılımcılığın yer verilmelidir. Beklenmedik durumların neden olabileceği zaman kayıplarına karşı alternatif çözümler içermelidir. Öğrenmede transfer, ilişkilendirme, geri bildirim ve süreçlerin niteliğine uygun amaç, içerik, yöntem ve bütünlüğe sahip olmalıdır. Eğitim programları. İnsan sürekli olarak değişen ve çevresiyle etkileşimde bulunan canlı bir organizma ve psikososyal bir varlıktır. Buna göre insan tamamlanmış bir olgu değil, sürekli biçimde değişen, oluşmakta bir süreçtir. Ancak bu süreç kendiliğinden gelişen, rastlantılara bağlı bir düzensizlik içinde değil, programlanmış etkinlikler haline gerçekleşmelidir. Bu anlamda program terimi, eğitim etkinliklerinin amaç içerik ve yöntem bağlamında bütünleştirilmesini tanımlamaktadır. Programlama, belli amaçlara göre bir seçme, ayıklama, sınıflama, uygulama ve değerlendirme işlemidir. Başarılı bir programlama işleminde yanıtlanması gereken sorular şöyle sıralanabilir. Ne öğretilecek? Nasıl öğretilecek? Niçin öğretilecek? Hangi zaman diliminde öğretilecek? Hangi konunun ne ölçüde öğrenildiği nasıl anlaşılacak? Program içeriklerinin belirlenmesinde ise öğrencilerin beklenti ve gereksinimleri ile öğrenilecek konuların toplumsal ve ekonomik yaşam yönünden önemlilik düzeyi temel ölçütlerdir. Çünkü öğrencilerin gelişim özelliklerine, hazır bulunuşluk düzeylerine ve toplumsal yaşam gereklerine dönük olmayan bir program yapısıyla istendik davranışların kazandırılması mümkün değildir. Ders programlarının geliştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisindedir. Bu nedenle program içeriklerinin belirlenmesinde öğretmenin bir etkisi yoktur. Ancak bilgilerin sınıflama ve sunulmasına gerçekçi ve uygulanabilir programlama modellerinin benimsenmesi öğretmenin katkısını gerektirir. Esasen bakanlık tarafından geliştirilen programlar herhangi bir disiplin öğretiminde uyulması gereken temel ölçütlerin çerçevesinde sunulmaktadır. Öğretmen bulunduğu koşulları dikkate alarak bu temel çerçeveye bağlı kalmak şartıyla bazı değişiklikler yapabilir. Örneğin bulunduğu toplumsal çevrenin okula yönelik beklentileri, öğrencilerin düzeyleri, araç gereç yapı donanım olanakları gibi değişkenliklere göre öğretmen gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmakla yetkilidir. Öğretimin yaşama dönüklülük ilkesiyle okulun içinde yer aldığı yakın çevre ve sorunlarına duyarlı olması gerekmektedir. Öğretim, öğrenme süreci çok yönlü bir süreçtir. Bu sürecin yönetiminden öğretmen sorumludur. Öğretmen, başarılı bir eğitimin gerçekleşmesi için öğretim etkileyen değişkenleri bilmelidir. Bu değişkenler şöyle sıralanabilir. Sınıf, kültürel gelişme ve eğitim merkezidir. Sınıf, toplumsal yaşamın canlı bir kesitidir. Okul, öğrencilerin temel gereksinimlerine yanıt vermesi gereken bir kurumdur. Öğrenci bir bütün olarak gelişir, büyüme ve gelişme süreklidir. Ancak her öğrenci diğerinden farklı özelliklere sahiptir. Öğrenme, karşılıklı bir etkileşim ve iletişim örüntüsüdür. Her yaşantı, her öğrenci için ayrı bir anlam taşıyabilir. Öğrenmede güdülenme önemli bir etkendir. Öğretimde yakından uzağa, basitten karmaşaya doğru bir yol izlenmelidir. Öğrenmede öğrencinin sürece katılımı önemli bir etkendir. Bu nedenle yaparak, yaşayarak öğrenme anlayışı benimsenmelidir. Öğrenilen davranışın kalıcılığı yeterli oranda pekiştireç kullanılarak sağlanabilir. Öğrenme, sembol kullanma, soyutlama, genelleme, nesneleri algılama, yorumlama, çözümleme, bütünleştirme gibi boyutlardan oluşmaktadır. Kısaca öğrenme bir problem çözme bilinci ve yeterlilik kazanma sürecidir. Sınıfta öğretimin yönetimi. Sınıfta öğretimin yönetimi, eğitim ortamı ve öğrenim yaşantılarının amaçlar doğrultusunda bütünleştirilmesini tanımlamaktadır. Bu anlamda öğretim yöntemi birbirlerine bağlı süreçlerin toplamıdır. Öğretim sürecinin niteliğini belirleyen en önemli etken ise koşullara uygun ve etkin bir öğretim stratejisi gelişmektedir. Bu amaçla özellikle öğretim stratejilerini kavramanın aydınlatılması yararlı görülmektedir. Öğretim stratejileri, öğretme, kısaca sınıfta öğretmen tarafından gerçekleştirilen eğitsel etkinliklerin tümünü ifade eden bir kavramdır. Başarılı bir öğretim sürecinde öğrencinin etkin olması gerekir. Dolayısıyla öğretmen, amaçların belirlenmesi, bilgilerin sınıflanması, kaynakların hazırlanması, yöntem ve tekniklerin seçimi, değerlendirme, ölçütlerinin geliştirilmesi gibi öğretim etkinliklerinde öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım izlemelidir. Ancak belli bir durumda ideal olan öğretim yaklaşımının seçimi öncelikle mevcut olanaklara bağlıdır. Öğretim stratejisinin niteliğini belirleyen temel ölçüt ise öğretim sürecinde öğretmenin mi yoksa öğrencinin mi daha etkin olduğudur. Örneğin öğrencilerine anlatım yöntemiyle ders veren sınıftaki bütün kararları kendi alan öğretmen, öğretmen merkezli bir yaklaşım izlemektedir. Öte yandan karar ve öğrenme sürecine aktif bir biçimde katılıyorsa öğretim öğrenci merkezlidir. Öğretim sürecinde geleneksel ve modern olarak sınıflandırılabilecek bu yaklaşımlar temelde dayandıkları öğretim stilleri açısından farklıdırlar. Buna göre geleneksel yaklaşım daha çok yarışmacı, modern yaklaşım için işbirlikli öğrenme anlayışını benimser. Yarışmacı öğrenme, öğrenciler arasında çatışma ve gerginliklere bölünmeleri neden olurken, işbirlikli öğrenme, grup içi ilişkileri ve sınıf iklimini olumlu yönde etkiler. Araştırmalar, işbirlikli öğrenmenin bilginin kalıcılığı, kavram ve ilkelerin kullanımı, problem çözme, yaratıcı düşüncenin gelişimi gibi yönlerden yararlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca işbirlikli öğrenmenin öğrenciye kendi yeteneklerinin farkına varma, olayları başkalarının bakış açılarından görebilme, demokratik değerleri benimseme, etnik ve kültürel farklılıkları takdir etme boyutlarına yararlı olduğu saptanmıştır. Öğretim stratejilerine geleneksel ve modern yaklaşım. Davranış bilimlerindeki gelişmelerin yanı sıra özellikle psikolojinin öğrenme sürecinin açıklanmasına yönelik katkıları öğretim yaklaşımlarının yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Bugün öğrenme daha çok öğrenme yöntemlerini öğrenme olarak değerlendirilmekte ve herkesin uygun koşullar sağlandığında başarılı olabileceği kabul edilmektedir. Oysa geleneksel öğretim stratejileri daha çok birkaç başarılı öğrenci ve sonuç üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Geleneksel ve modern öğretim stratejilerinin temel nitelikleri Bostingil 1992 tarafından eğitim ortamının değiştikenleri bağlamında sınıftaki gibi sınıflandırılmıştır. Geleneksel öğretim stratejisi başarıyı temel almaktadır. Başarı yapay olarak sadece birkaç kişi için sınıflandırılmış, eğitim personelinin sürece katılımı yatsınmıştır. Dersler tek yönlü ve dikey iletişimle verilen, birbirini izleyen basamaklar halindedir. Öğrenme, ürüne yönelik ve sonuçların üzerine yoğunlaşılmıştır. Sınav, sıralama ve temel değerlendirme işlemidir. Hedeflere ulaşmak okul yaşamının vazgeçilmez amacıdır. Sonuca ulaşıldığı sürece sistem ve süreçler değiştirilemez. Çalışanın işten zevk alması gerekmez. İş, iş olduğu için önemlidir ve yapılması zorunludur. Okul, öğretimin öğrencilere verildiği bir kurumdur. Öğrenciler alır, öğretmenler verir. Zaman, mekan ve program açısından öğretmenler birbirlerinden yalıtılmış durumdadır. Yönetim, öğretmenlerin doğal karşıtıdır. Öğretmenler, öğrencilerin doğal karşıtıdır. Taylorist fabrika modeli, kontrol ve emir birliği sağlayarak uyumu yönetmek için otorite, hiyerarşi ve korku gibi güç aracı şeklinde kullanılmaktadır. Eğitim programı, öğretim yöntemleri, ders süreleri, takvim ve benzeri üzerinde merkezi kontrol uygulanır. Tek disiplinli öğretim yapılır. Gerçek, öğretmence doğrulanmalıdır. Öğretmen tek bilgi otoritesidir ve her sorunun tek doğru yanıtı vardır. Test etme, not verme, öğrenme süreci sonuçlarının değerlendirilmesi için temel yoldur. Öğretim bilinen doğruları test etmek ve doğru cevaplar üretmek için yapılır. Öğretmenlerin verdiği bilgilerin büyük bölümü öğrencilerin gereksinimlerine uygun değildir. Bu nedenle öğrenme kalıcı değildir. Okulun toplumsal çevresine yer alan insanlar ve aileler eğitim etkinliklerine yabancıdırlar. İş dünyası okulun çıktıklarını kullanır. Dolayısıyla okul iş dünyası ile iyi ilişkiler geliştirmelidir. Ancak bu süreçte iş dünyasının okula yönelik beklentilerinin belirleyici olmasına izin verilmez. Nihai amaç öğrenciler okulun ürünüdür. Öğrencinin okuldan gurur duyması gerekmez, eğitim zorunludur. Modern öğretim stratejisi, iş birliği ve dayanışmaya temel almaktadır. Sınırsız, sürekli gelişme ve başarılı okul yaşamının amacıdır. Başarı tüm çalışmaların ve öğrencilerin kolektif ürünüdür. Öğrenme, sürekli olarak gelişen ve özgün koşullar içinde yeniden yapılan bir örüntüdür. Öğrenme sürece yöneliktir. Amaçlar vurgulanmalı, ancak amaçlar kadar süreçte önemlidir. Yaşam bir yolculuktur. Yaşamın anlamlı olması için bireyin öğrenme sürecine sevgiyle katılması ve haz duyması gerekir. Sistemin bütünlüğü ve özgünlüğü korunmalıdır. Ancak değişen koşullar sistemin verimliliğini düşürebilir. Bu nedenle sistem kendisini sürekli ve yeniden kurmalıdır. İş anlamlı, önemli ve yararlı olmalı. Aynı zamanda çalışanın gönül gücüyle katılacağı şekilde tasarlanmalıdır. Okul, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte paylaştıkları ortak amaçlar doğrultusunda çalıştıkları bir kurumdur. Zaman ve mekan ve program açısından öğretmenler, meslektaşlarıyla birlikte çalışabilecek koşullara sahiptirler. Yönetim, öğretmenlerin doğal ve destekçisi ve öğretim etkinliklerini bütünleştiren bir parçasıdır. Öğretmenler, öğrencileriyle aynı anda amaçlar paylaşır ve onlarla işbirliği yaparlar. Öğretmen, öğrenci, yönetim, eğitim uzmanları bir ekip halinde çalışırlar. Öğrenme sürecinde katılım ve dayanışma egemendir. Eğitim programı, yöntem, zaman ve benzeri açılardan bölgesel koşullara bağlıdır. Program yönetiminde yerel örgütlerin desteği sağlanır. Çoklu ve disiplinler arası öğretim yapılır. Gerçeklere ve doğrulara öğrencilerle birlikte sorgulayarak ulaşılabilir. Öğrenme sürecini ve sonuçlarını değiştirmek için test uygulanır. Öğretim, giderek daha iyi sorunların oluşturulması için yapılır. Öğretim, doğru sorular sorma ve alternatif yanıtlar üretmek için verilir. Öğrenciler, öğretmenlerden, diğer öğrencilerden, toplumdaki bilgi kaynaklarından öğrenir ve öğrendiklerini gerçek yaşam sorunlarına uygun çözümler halinde dönüştürerek kavrarlar. Okulun toplumsal çevresinde yer alan insanlar ve aileler, eğitimin destekçisi ve müşterileridir. Bu nedenle eğitim sisteminin ayrılmaz birer parçasıdırlar. İş dünyası okulun varlık nedenlerinden biridir. Dolayısıyla öğretim sürecinde iş dünyasının beklenti ve gereksinimlerine dönük bir yaklaşım izlenilmelidir. Nihai amaç, kendi yaşamlarının ürünü olan öğrenciler sürekli olarak gelişmektedir. Okul öğrencilerine yardımcı olmalı, bu amaçları öğretim yaşantılarını düzenlemelidir. Görüldüğü gibi öğretim stratejisi terimi, okul kültürü, eğitim felsefesi, eğitim teknolojisi, yönetim anlayışı gibi bir dizi değişken açısından kavramlaştırılmaktadır. Bu nedenle öğretmenin öğretim stratejisini belirlemekte tek başına etkili olduğu düşünülemez. Ancak öğretmen, öğretim yaklaşımı etkileyen değişkenliklerden bilincinde olursa, bunları kontrol etmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla öğretmenin öğrenimde izleyeceği yaklaşımın, dış belirleyicileri olan okul kültürü, yönetim anlayışı gibi değişkenler aynı zamanda öğretmen tarafından da etkilenebilir. Başarılı bir öğretmen, geleneksel öğretim stratejisinin egemen olduğu okulda kendi sınıfını özerk ve özgün bir bütünlüğe kavuşturabilir. Böyle bir yaklaşımın ortaya çıkması için öğretmenin meslektaşları ve öğrencileriyle işbirliği ve dayanışma içinde çalışması gerekir. Sınıfın yapısına ve koşullarına uygun bir öğretim stratejisi geliştirmek için öncelikle hedef davranışlar belirlenmelidir. Hedef davranışların belirlenmesi. Belli bir disiplinde program geliştirilirken eğitimin genel amaçları, toplumun gereksinimleri, program alanının kendine özgü nitelikleri ve öğrencilerin gelişim düzeyleri, beklentileri incelenir. Eğitim amaçlarının belirlenmesinde tutarlılık ve bütünlük sağlanması, geçerli güvenilir hedef ve davranışların saptanması gereklidir. Hedef davranışlarının saptanmasında eğitim genel amaçlarıyla durum, ders ve ünitenin özel amaçlarının örtüşmesine önem verilmelidir. Dolayısıyla öğretim amaçlarının toplum ve yaşam felsefesine uygunluğu, eğitim yoluyla ulaşılabilirliği mevcut olarak kaynaklar içinde gerçekleştirilebilme düzeyleri önceden test edilmelidir. Hedefler gözlenebilir öğrenci davranışlar olarak tanımlandıktan sonra hedeflere ulaşmak için öğretim durumlarının ve program içeriklerinin belirlenmesi gerekir. Belli bir öğretim yaşantısıyla öğrenciye kazandırılması amaçlanan hedef davranışların önem düzeyine göre öncelik sırasına konması, eğitim etkinliklerinin planlanmasını kolaylaştırır. Ayrıca hedef davranışlarının ayrıntılı bir biçimde çözümlenerek tanımlanması, uygulama değerlendirme süreçlerinde ölçüt geliştirmeyi de kolaylaştırır. Sayfa 75, ayrım sonu.